Ayrım 2.
O kadar güzel şarkılardı ki bunlar. Çocuk olduğum halde pek hoşlanmıştım onlardan. Bir ara rengarenk giysilerle bir takım kimseler çıktı ortaya ve müziğe ayaklarını uydurarak başladılar oynamaya. Hep genç kızlar, genç erkekler de oynayanlar. Yanımdakiler konuşuyorlardı. Bunlar tapınan rahibe ve rahipleri diyerek. Onlar oyun oynayıp giderken birdenbire garip giysiler içinde bazıları maske takmış, bazıları yüzlerini gözlerini boyamış birileri giriverdi alana. Hoplayıp zıtlayarak, takla atarak, birbirlerinin üzerine binerek türlü maskaralıklar yapmaya başladılar. Herkes gülmekten katılıyordu. Benim de onlar öyle hoşuma gitmişti ki kahkahalarımı olabildiğince salıverdim. Ne kadar eğleniyordum bilemezsiniz. Derken avlunun ortasına tahtadan bir yataklık getirildi. Onun üzerine bembeyaz çarşaflarıyla bir yatak kondu. Yatağın etrafına serpilen tütsülerden içi bayıltan kokular geliyordu. Ben ne olacak diye merakla bekliyordum. Yanımdaki büyüklerin konuşmasını dikkatle dinlemeye başladım. Bu sene yeni yıl bayramımız güzel geçeceğe benziyor. Baksanıza hava ne kadar güzel. Güneş tanrımız Utu da bizim sevincimize katılmış, alabildiğine ışıldıyor. Tanrımız Dumuzi yer altından çıkıp sevgili tanrıçamız İnanna ile bir evlensin. Tarlalarımıza, ahır ve ağıllarımıza nasıl bir bolluk gelecek. Bütün ürünlerimiz çoğalacak, hayvanlarımız yavrulayacak, tavuk ve balıklarımız bol bol yumurtlayacak diyorlardı. Tanrımız yer altından nasıl çıkacak, gözümüzün önünde toprağı mı yarıp çıkacak diye beklerken, tapınağın iç merdivenlerinden çok güzel giysiler içinde bir kadın ve erkek inmeye başladılar. Yine yanımdakiler, kralımız ile rahibemiz geliyor diye büyük bir heyecana kapıldılar. Herkes onları görmek için birbirini itiyordu. Biri, bu yıl tanrıçamız yerine geçen rahibe çok güzel değil mi diye sordu yanındakine. Öteki, tanrımız yerine evlenecek kralımız çirkin mi? Onun yüzünün tatlılığına, kalbi açan güzel ağzına, konuşmanın süsü olan dudaklarına, fidan gibi boyuna baksana diyordu. Kralın başında pırıl pırıl parlayan altından bir taç vardı. Giymiş olduğu omzundan tutturulmuş uzun bir elbise onu daha görkemli yapıyordu. Kralımızı ayağındaki sandallara kadar incelemiştim. Onlar avluya inince çiçeklerle süslenmiş bir taht üzerine yan yana oturdular. Birden herkes taş gibi hareketsiz ve sessiz oluverdi. Derken bir rahibenin harp eşliğinde tatlı bir sesle söylediği, insanın içini titreten bir şarkı avluyu sardı. Onun arkasından bir rahip başladı şarkıya. Karşılıklı söyledikleri bu şarkılarla birbirlerine olan sevgilerini dile getiriyor gibiydiler. Ben olup bitenleri, konuşulanları anlayacak yaşta değildim ki. Beni yalnız gördüklerim ilgilendiriyordu. Şarkılar bitince kralımız ile rahibe yatağa girmesinler mi? Meğer orada tanrımız ve tanrıçamız yerine evleniyorlarmış. Biraz sonra halk yavaş yavaş dağılmaya başladı. O kalabalıkta annemi zor bulabildim. Bu şenlik 3 gün 3 gece sürdü. Sokaklar, bahçeler, çalgı sesleri ve şarkılarla inledi. Evlerde güzel yemekler pişirildi. Bereket ve bolluk gelsin diye daha çok yumurta ve yumurtalı yemekler yapıldı. Herkes neşe içindeydi, mutluluktan adeta uçuyordu. O törende o kadar eğlenmiştim ki, ondan sonra her yıl hiç kaçırmadım onları. Biraz büyüyünce yeni yıl bayramının öyküsünü merak etmeye, araştırıp soruşturmaya başladım. Okulda konuyu daha ayrıntılı öğrendim. Onu şiir halinde yazılmış olarak defalarca bıkmadan okudum diyebilirim. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Biz ozan ruhlu bir milletiz herhalde ki her konuyu şiir şeklinde yazmaktan çok hoşlanıyoruz. Yaptığım araştırmaya göre bu bayramın başlangıcı biz Sumerlilere dayanıyormuş. Öyküsü şöyle. Sevgili tanrıçamız İnanna Dilbaat yıldızından gelmiş veya onunla bir ilişkisi varmış. Biz o yıldızı çok çok sıcak olarak biliyoruz. O kadar sıcak yıldızın sıcaklığını atalarım nasıl bilmiş anlayamıyorum. Hakikaten sıcak mı? Onu da bilmem olanaksız. İnancımıza göre yıldızın sıcaklığı tanrıçamıza büyük bir ateşlilik ve cinsel güç veriyormuş. Bu yüzden ona aşk tanrıçası adı verilmiş. Sevgiyi, sevmeyi öğreten o bize. Aynı zamanda nefretimiz, hırsımız, saldırganlığımız da ondan geliyormuş. Her savaşta krallarımızın önünde koşan, onlara zaferi sağlatan hep o. Tanrıçamız inanla hem çok güzel hem de alabildiğine çekeceğimiş. Ona aşık olan pek çokmuş. Fakat bunların içinde en ateşlisi çoban tanrımız Dumuzi olmuş. Bizim çok çok eskiden Dumuzi adında bir kralımız varmış. Krallarımız kendilerine çoban derler. Çobanlar hayvanları güttükleri gibi biz de insanları güdüyoruz diye düşünüyorlardı belki. Kral Dumuzi ulusumuz tarafından çok sevilen biri. Acaba halkımız onu çok sevdiğinden mi ona tanrı gözüyle baktı veya hakikaten Dumuzi bir tanrı mıydı bilemiyoruz. Tanrıçaya aşık olanlardan biri de çiftçi tanrısı Enkum'du. İkisi de tanrıçaya kendilerini beğendirme yarışına girmişler. Biri ürünlerinden süt getirirken diğeri bira getiriyor. Biri koyun verirken öteki giysi getiriyor. Biri peynir verirken diğeri fasulye yağdırıyor. Tanrıçanın gönlü daha çok Enkimdu'da. Fakat Dumuzi ne yapıyor yapıyor araya Tanrıçanın erkek kardeşi Güneş Tanrımız Utu'yu da koyarak güzel Tanrıçamızın gönlünü kazanıp evleniyorlar. Tanrıçamız günlerden bir gün yeraltı kraliçesi olan kız kardeşi Ereşkigal'i görmek için yeraltına gitmeye kalkar. Galiba asıl amacı yeraltı kraliçeliğini de ele geçirmekti. O yeraltına gidenin bir daha çıkamayacağını biliyor ama kendisi bir tanrıça, kardeşi de oranın kraliçesi olduğuna göre çıkabileceğini umut ediyor. Fakat yine de veziri tanrıça Ninshubur'a eğer 3 gün içinde yeraltından çıkmazsam tanrılarımızın toplantısına git ve beni kurtarmaları için rica et diyor. Tanrıça en güzel elbiselerini giyiyor. Ne kadar takısı varsa takıp takıştırıyor. Başına şugurra tacını koyuyor, boyanıyor, sürünüyor, sürtünüyor ve yer altına yollanıyor. Yer altının birinci kapısından tam içeri dalacağı sırada kapıcı ortaya çıkıyor ve nereye böyle diyor. Tanrıçamız görmüyor musun? Ben aşk tanrıçası inanmayım. Sizin kraliçeniz olan kardeşimi görmeye geldim yanıtını veriyor. Kapıcı kim olursanız olun yer altına gelenin buranın kurallarına uyması gerek çıkarın üzerinizdekilerden birini diyerek ilk giysisini alıyor. Yer altının 7 kapısından geçerken üzerindekilerden biri çıkarılıyor. Son kapıyı geçtikten sonra tanrıçamız çırılçıplak kalıyor. O haliyle kardeşinin yanına götürülüyor. Kardeşi onu görünce büyük bir kızgınlıkla "Niçin geldin buraya? Bilmiyor musun buraya gelen bir daha çıkamaz?" diye acı bir bakışla bakar bakmaz tanrıçamız çiviye asılı ceset gibi kaskatı oluveriyor. Aradan 3 gün 3 gece geçiyor. Veziri bekleye dursun. Ne gelen var ne giden. O hemen tanrılar meclisine koşar. Tanrılara birer birer yalvarır. Hiçbiri aldırış etmez. Hatta babamız Endil, onun büyük babası olduğu halde gitmeseydi, ne işi vardı orada der, yardım etmeye hiç yanaşmaz. İyi ki bizim bilgelik tanrımız Enki var. O hemen Kurgarra ve Kalaturra adlı 2 cini yaratır, ellerine yaşam suyunu, yaşam yiyeceğini vererek yer altına gönderir. Onlar tanrıçanın üzerine ellerindekini serper serpmez tanrıça dirilir ve hemen yer altından çıkmak için davranır. Dur hele, buradan öyle kolay çıkılmaz, yerine birini bırakman gerek der oradakiler. Hemen kimi bırakacak tanrıça? Ancak yeryüzüne gidince birini gönderebilirim der. Tanrıça yanında korkunç görünüşlü yeraltı cinleriyle yeryüzüne çıkar ve yerine gönderecek birini aramak için kent kent dolaşmaya başlar. Her gittiği kentte tanrıları tanrıçalarının yok oluşuna üzülmüş çuval giysiler içinde bulur ve hiçbirini vermeye kıyamaz. En sonunda kocası Dumuzi'nin oturduğu Kullap kentine gelir. Bir de ne görsün? Kocası en güzel ve görkemli elbiselerini giymiş, başına tacını koymuş, tahtına kurulmuş oturuyor. Umurunda değil karısının yok oluşu. Tanrıçamız onu böyle görünce o kadar kızar ve sinirlenir ki hırsından alın bunu, benim yerime yer altına götürün der. Onlar da Dumuzi'yi yaka paça sürükleyerek yer altına götürürler. Dumuzi kayınbiraderi güneş tanrımız Utu'ya kendisini yer altından kurtarması için yakarır. O da onun el ve ayaklarını yılana çevirerek kaçmasını sağlar. Hatta kız kardeşi rüya yorumlayıcı Tanrıça Geçtinanna'nın evine saklandığında bile bulacaklarmış. Ama kendisini güç bela kırlara atarak bir süre kurtulmuş. Cinler kız kardeşinin evine gelerek Dumuzi'nin nerede olduğunu söylemesi için ona bir sürü eziyet etmişler. Öyle ki göğü aşağı indirerek, yeri yukarı kaldırarak ikisinin arasına sıkıştırmışlar onu. Kucağına zift dökmüşler, elbiselerini parçalamışlar. Fakat ona kardeşinin nerede olduğunu söyletememişler. O arada kırlarda saklanan Tanrı Dumuzi bir yerde uyuyakalmış. Orada onu dehşete düşüren bir rüya ile gözlerini açmış ve büyük bir heyecanla kız kardeşine koşmuş. Canım kardeşim, ben kırda uyurken bir rüya gördüm. Onu bana yorumlamanı istiyorum. Ben onun ne anlama geldiğini çözemedim demiş ve rüyasını anlatmaya başlamış. Çok sık sazların arasında sıkışıp kalmışım. Bir tarafımda benim için boynu bükülmüş gibi duran bir kamış görünüyordu. Diğer tarafımda bir arada büyümüş iki kamıştan biri kökünden çıkarılıp alınmıştı. Onların etrafında sanki üzerime yıkılacakmış gibi büyüyen sık bir ağaçlık vardı. Kutsal yayığım yerinden alınmıştı. Rafa asılı çanağım yere düşmüştü. Bir kartal bir kuzuyu pençeleriyle yakalamıştı diye anlatmış. Tanrıça büyük bir üzüntüyle, zavallı kardeşim, rüyan hiç de iyi değil. Keşke bana anlatmasaydın demiş ve onu yorumlamaya başlamış. Etrafını çevirmiş sık sazlar sana saldıracak can alıcılardır. Senin için başını eğmiş kamış, seni doğuran annenin senin için boynunu bükeceğine, çift büyüyen kamıştan birinin alınması ikimizden birinin ayrılacağına, üzerine yıkılacakmış gibi büyümüş ağaçlar etrafını kuşatacak cinlere, kutsal yayığının yerinden alınması, bir kötü elin seni yakalayacağına, asılı kabın düşmesi, seni doğuran annenin o sevgili kucağından düşeceğine, kartalın kuzuyu pençeleriyle kapması, büyük galla cinlerinin seni bir gün ellerine geçireceğine işarettir demiş. Hakikaten onlar Tanrımız Dumuzi'yi yakalayarak yeraltı dünyasına götürmüşler. Buna çok üzülen kız kardeşi Tanrıçamız Geçtinanna Tanrılar Meclisi'ne başvurarak ne olur kardeşimin yerine beni gönderin yer altına diye yakarmış. Fakat Tanrıçamız İnanna kocasının yaptığı saygısızlığın ve acımasızlığın cezasız kalmasına gönlü razı olmadığından hemen ona karşı çıkmış. Onun üzerine Geçtinanna öyleyse yılın yarısını ben yer altında geçireyim, diğer yarısını da kardeşim geçirsin demiş. Çok kızgın olmasına karşın kocasının bütün bir yıl boyunca yer altında kalmasını istemeyen Tanrıçamız bu öneriyi uygun görüp Tanrılar Meclisi'ne kabul ettirmiş. O olaydan sonra Tanrımız Dumuzi kış aylarını yer altında geçirdikten sonra yaz başlangıcında yeryüzüne çıkıp sevgili karısı ile birleşiyor. Biz bu birleşmenin yeryüzüne bolluk ve bereket getireceğine inanıyoruz. Bunun için Tanrımız yerine kralımız, Tanrıçamız yerine bir baş rahibe yılda bir kere beraber olurlar. Onların beraber oldukları bu günlerde şarkıcılar, ozanlar heyecan verici, ateşli aşk şarkıları söyler ve çalarlar. Bunlar Tanrıçamız ve Tanrımız yerine kralımız ve rahibemizin söyledikleri veya söyleyecekleri sevgi ve tutku dolu sözlerden oluşmaktadır. Size bunlardan bir küçük örnek vermeden geçemeyeceğim. İlk yazacağım Tanrıçamızın veya rahibemizin söylediği bir şarkı. Güvey, kalbimin sevgilisi, senin neşen hoştur, bal tatlısı. Aslan, kalbimin sevgilisi, senin neşen hoştur, bal tatlısı. Beni büyüledin sen, karşında titreyerek durayım. Güvey, senin tarafından yatak odasına götürüleyim. Beni büyüledin sen, karşında titreyerek durayım. Aslan, senin tarafından yatak odasına götürüleyim. Güvey, seni okşayayım. Benim değerli tatlım, bal ile ovayım. Yatak odasında bal dolu, senin güzelliğinle zevklenelim. Aslan, seni okşayayım. Bu da Tanrı'nın veya kralın ağzından söylenen şarkıdan. Tanrım, şarap sunucusunun içkisi tatlı, içkisi gibi kadınlık organı tatlı, içkisi tatlıdır. Dudakları gibi kadınlık organı tatlı, içkisi tatlıdır. Ey benim kutsal mücevherim, ey benim şahane inannam. Yeni yıl törenimize de yabancılar hemen sahip çıktılar. Bizim değil onlarınmış gibi tanrıçamızın adını İştar, tanrımızın adını da Tammuz şeklinde değiştirerek buna sarıldılar. Başka ülkelerde yaşayan kendi soydaşlarına da öğrettiler. Böylece sınırlarımızı aşarak her tarafa yayılmaya başladı bu tören. Bilinmez, belki bundan yüzlerce yıl sonraya kadar etkileri sürer de kimse kimden ve nereden kaynaklandığını bilemez ve anlayamaz. Ne yazık, ne acı değil mi? Ludungirra'nın yaşam öyküsü, tablet 3. İlk aşkım. Bana gülmezseniz başımdan geçen bir olayı anlatayım size. Ben parkta bir kıza aşık olmuştum. Hem de sırılsıklam aşık. Bizim şehrin güneydoğusunda, şehir duvarlarına yakın çok büyük, içini ulu ağaçların gölgelendirdiği bir parkımız var. Adı Şauru Gişşar. Anlamı kentin ortasındaki bahçedir. Delikanlı çağına yaklaştığım ve kendimi kanıtlamaya çalıştığım bir yaştaydım. Okul olmadığı zamanlar arkadaşlarla oraya gider, ağaçların gölgesinde serinlerken şundan bundan konuşurduk. Konuşmalarımızın baş konusu da kızlardı kuşkusuz. Herkes nasıl kızlardan hoşlandığını veya hoşlanabileceğini söyler, sevgilisi olanlar birlikteki maceralarını anlatırdı. Bazı arkadaşlar da bir şeyleri olmadığı halde övünmek için varmış gibi öyküler uydururlardı. Bir kısmını bilerek, bir kısmını doğru zannederek dinlerdik anlatılanları. Aramızda adını hiç unutmadığım Urbau pek atak bir arkadaştı. Yanımızdan geçen kızlara şu veya bu şekilde sarkıntılık etmeden duramazdı. Kızlar da bazen onu alaya alarak, bazen kızgın bir bakış fırlatarak, bazen de cilveler yaparak uzaklaşırlardı yanımızdan. Ben henüz kızlarla pek ilgilenmiyordum. Fakat bir gün parka bir grup kız geldi. Biraz ilerimizde birbirlerine bir şeyler anlatıp kahkahalarla gülüşüyorlardı. Bir an aralarından biri gözüme çarptı. Yüzü bana doğru dönüktü. Öyle tatlı, öyle sevimli bir yüzü vardı ki gözlerinin içi sanki bana gülüyormuş gibi geldi. Siyah saçlarını bukleler halinde omuzlarına, alnına salıvermişti. Alt kısmı uzun, üst kısmı omuzlarından birini açıkta bırakan bir elbise giymişti. Boyu oldukça uzun, beli incecik görünüyordu. Birden, "Niçin bu kızı bu kadar inceliyorum?" diye kendi kendime sordum ve "Acaba aşk böyle mi başlıyor?" diyordum. O gün bu düşüncelerle geçti. İkinci kez parka gittiğimde birdenbire gözlerimin onu aradığını fark ettim. Aramam beyhudeydi, gelmedi o gün. Ondan sonra parkta onu sık sık görmeye başlamıştım. Ya ben onu görmek için parka gitmeyi sıklaştırmıştım veya hakikaten o sık geliyordu. Her gün değişik bir giysi vardı üzerinde. O güzel saçlarını bazen renkli bir bant takar, bazen onları tepesine toplardı. Aradan bunca yıl geçtiği halde bugünmüş gibi anımsıyorum hepsini. Bu rastlaşmalarda yavaş yavaş göz göze gelmeye başladık. Daha sonra gülümsedik birbirimize. Bu arada arkadaşların durumu fark etmelerinden çekiniyordum. Çünkü beni hemen alaya alacaklarını biliyordum. yanındaki kızların ona seslenmelerinden adının Nindada olduğunu öğrendim. Öyle çekici, öyle tatlı bir hali vardı ki içimden koşup ona sarılmak, bol bol öpmek geliyordu. Fakat bende hiç ama hiç cesaret yoktu yaklaşmaya bile. Onun yerine eve gidince onun tatlılığı ve güzelliğini, benim özlem, sevgi ve isteklerimi dile getiren içli şiirler yazıyordum. Bir gün her nasılsa konuşmayı başarmıştım. Başarmıştım ama iş işten geçmişti. Bana nişanlandığını, yakında evleneceğini söyleyivermesin mi? Birden beynimden vurulmuşa döndüm. Ne diyeceğimi bilemedim. Sanki dilim tutulmuştu. Büyük bir hayal kırıklığıyla yanından ayrıldım. Aslında ben evlenmeyi hiç aklıma getirmemiştim. Hem daha yaşım küçük hem de okulum vardı. Babam da okuldaki bütün bilgileri öğrenmeden ayrılmama hiç izin vermezdi. Eve büyük bir üzüntü içinde geldim ve hemen onun için yazdığım o güzel şiirlerimi kırıp kırıp toz haline getirdim ve tozlarını da savurdum bahçeye. Hep üzülürüm o ilk şiirlerimi öyle aptalca kırık yok ettiğime. İnsanın aynı duygu içinde şiirler yazmasına olanak yok veya ben yapamadım. Üzüntüm o kadar çoktu ki günlerce parka gidemedim. Ah şu gençlik! Bugün ne kadar yalın gelen o olaylar zamanında ne heyecan veriyordu insana. O günlerin özlemini zaman zaman çekiyorum. Fakat yine de tekrar o günlere dönmeyi, yaşadığım bunca acı tatlı yılları tekrar yaşamayı istemiyorum nedense. Ludingirra'nın yaşam öyküsü, tablet 4. Sevgili babam. Babamın çarşıda bir dükkanı vardı. Kapısının üzerine asılmış bir kil levhada şöyle yazılıydı: Dubsar Nanna. Anlamı yazıcı Nanna. Dükkanda yalnız yazı satardı o. Yazı satılır mı diye gülmeyin öyle. Ülkemizde yazı bilen az olduğundan bir şey yazdırmak isteyenler babama gelirlerdi. Dükkanda çanak çömlek yaptığımız fakat özel hazırlanmış yumuşak bir kil yığını bulunurdu. Babam yazacağı konuya göre eline bir parça kil alır, ona dikdörtgen şekli verir ve söylenenleri yazardı. Çoğunlukla mektup yazdıracaklarla sözleşme yaptıracaklar gelirdi ona.